Ayrım 2 Havaalanı Arthur Hailey Sayfa 19 Bu büyük aksilik hava kararmadan birkaç dakika önce olmuştu. Uçuş pistine varmak üzere hareket eden uçağın pilotu mavi işaretin soluna değil de sağına geçmek gibi bir hataya düşmüştü. Oysa alanın çimle kaplı sağ yanı yavaş yavaş emmişti suyu. Haftalardan beri durum biliniyordu. Bu nokta ilkbahar gelir gelmez yeniden ele alınacak ve su tutmaması sağlanacaktı. Şimdilik burası kalın kar tabakası altında görünmez olan bir çeşit bataklıktı. Bu ters dönemeci alışından birkaç saniye sonra Boeing uçağı 120 ton ağırlığıyla tekerleklerinin dingillerine kadar çamura gömülmüştü. Epey yüklü olan uçağın yalnız motorlarının gücüyle çamurdan kurtulamayacağı çabucak fark edilmişti. Yolcuları aşağı indirmek ve çamur deryasından geçirip aceleyle gönderilen taşıtlara bindirmek gerekmişti. Koca uçak o zamandan beri yerinden kımıldayamıyor, gövdesi ve kuyruğuyla 3-0 sayılı uçuş pistini tıkıyordu. "Yani ne pist açılabildi ne de piste giden yol öyle mi?" diye sordu Mel. "Evet, ne biri ne de öbürü cevabını verdi karşısındaki. Hareket etmek üzere bulunan bütün uçakları oldukları yerde tutuyor ve sonra daha uzun yoldan diğer uçuş pistlerine gönderiyoruz. Bu yüzden önemli gecikmeler oluyor herhalde. Hava trafiği %50 ölçüsünde yavaşladı. Şu sıra uçuş pistlerine geçmek üzere bekleyen 10 uçak var. Üstüne üstlük 12 uçak da motorları çalıştırmak için haber bekliyor." İşte bu durum acele yeni uçuş pistleri ve pistlere geçmek için ek yollar yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyordu. 3 yıldan beri Mel hiç olmasa 3-0'a paralel yeni bir uçuş pisti istiyordu. Teknik yönden yapılması gereken yenilikler de cabası. Belediye meclisinin baskısıyla karşılaşan yönetim kurulu Mel'in bu isteğini hep geri çevirmişti. Nedeni de belediye meclisi üyelerinin oy kaygısıyla havaalanında yeni tesisler yapımını sağlayacak bir borçlanmayı istememeleriydi. Kontrol kulesi şefinin bir derdi daha vardı. 3-0 kullanılamadığından uçak seferlerini Midwood üzerinden havalandırmak zorunda kaldık. Protestolar yağmaya başladı bile. Mel bir homurtu koyverdi. Alanın güneybatı sınırında bulunan Midwood şehri hem Mel'e ayak bağı oluyor, hava trafiğini yönetenleri de devamlı engelliyordu. Havaalanı şehirden çok önce kurulduğu halde halk hiç durmadan evlerinin üstünden geçen uçaklardan yakınmaktaydı. Kısa süre sonra basında işe karışmış, olay çevresinde yapılan yayın büyük bir öfkeyle havaalanı yönetimine çatan şikayetlerin sayısını büyük ölçüde arttırmıştı. Mel'e göre kötü niyetin gemi azıya aldığı mahalli politikacılarla yapılan uzun ve zorlu tartışmalar sonucu Federal Havacılık Kurumu bir taviz verdi. Ancak başka bir çarenin bulunamadığı olağanüstü hallerde jet uçakları Midwood üzerinden kaldırılacaktı. Eldeki pist sayısı çok sınırlı olduğundan bu anlaşma sonucu genel verim büyük ölçüde düşüyordu. Ardından ikinci bir taviz vermek gerekmişti. Midwood yönünde havalanan uçaklar yerden kalkar kalkmaz gürültüyü azaltma yöntemine başvuracaklardı. Bu açıkça en tehlikeli anda reaktörlerin gücünü azaltmak demekti. Dolayısıyla da bu yöntemi tehlikeli bulan pilotlardan protesto üstüne protesto geliyordu. Ama halkın öfkesinin bilincinde olan ve basının saldırısından kurtarmak isteyen uçak şirketleri pilotlara aldırmıyorlardı bile. Midwood halkı varılan anlaşmalardan yine de memnun kalmamıştı. Bir yandan protestolarını sürdüren şehir yöneticileri en son söylentilere bakılacak olursa havaalanı yetkililerini mahkemeye vermeyi düşünüyorlardı. "Şimdiye kadar gelen şikayetlerin sayısı kaç?" "En azından 50. Üstelik yalnız cevaplandırdıklarımızı söylüyorum. Cevapsız kalanlar da oldu. Her uçak havalandığında telefonlar çalmaya başlıyor. Rehberde bulunmayan numaralarımıza bile telefon geliyor. Doğrusu bu numaraları nereden bulduklarını merak ediyorum." "Olağanüstü bir duruma karşı koymak zorunda olduğumuzu söylemişsinizdir umarım. Fırtına, kar, uçuş pistlerinden birinin kullanılmaz halde oluşu." "Bunların hepsini anlatmaya çalışıyoruz ama aldırdıkları bile yok. Bütün istedikleri uçakların evleri üstünden geçmemesi.
Bazıları bizim sorunlarımızın kendilerini hiç ilgilendirmediğini, ne olursa olsun pilotların gürültüyü azaltma yöntemini uygulamaları gerektiğini ama bugün söz konusu yöntemi unutmuşa benzediklerini söylüyorlar.
Ulu tanrım diye patladı Mel. Bu havada pilotların yerinde ben de olsam unuturdum gürültüyü kesmeyi.
Ya ben diye omurdandı kontrol kulesi şefi. Tabii herkesin görüşü kendine göre. Meadwood'da otursaydım belki bu insanlar gibi düşünürdüm ben de.
Asla Meadwood'da yerleşmezdiniz bir kere. Uyarılarımızı dikkate alırdınız. Hatırlıyor musunuz? Yerleşmek üzere bu köşeyi seçmemek gerektiğini yıllar önce kesinlikle belirtmiştik. İlk villaların yapımından da önce.
Bu noktada sizin görüşünüzü paylaşıyorum. Hiç kuşkusuz gider evimi başka yere yaptırırdım. Ha, aynı konuda yeni bir haber daha var. Sözde kasaba halkı bu akşam yeni bir toplantı yapıyormuş. Evet, fırtınaya rağmen. Bu toplantıdan bana söz eden memura bakılırsa yeni bir oyun hazırlıyorlarmış. Ne olduğunu anlamak mümkün değil ama...
İyiden iyiye canı sıkılan Mel ne hazırladıklarını yakında anlarız dedi. Neyse şimdi daha önemli şeylerden söz edelim. Birkaç dakika sonra durumu anlamak için alanı şöyle bir dolaşmak niyetindeyim. Size de bildiririm sonra.
Mel bir an durakladıktan sonra kontrol kulesi şefini yıllardan beri tanıdığını hatırlayıp kararını verdi.
Kate iyi mi? Yani işinin üstesinden gelebiliyor mu demek istedim.
Kontrol kulesi şefi de bir an durakladı.
Bana kalırsa üstesinden geliyor gibi. Daha doğrusu her zamankinden iyi.
İki adam büyük bir açıklama yapma gereğini duymadan anlaşıyorlardı. İkisi için de Mel'in erkek kardeşi bir süreden beri endişe konusuydu.
Doğrusu aranırsa diye devam etti kontrol kulesi şefi. Ona fazla yüklenmek istemiyorum. Ne yazık ki bunu yapabilmek mümkün değil. Elimizdeki elemanlar yetmiyor. Dolayısıyla herkes sinir içinde, ben de onlar gibiyim.
Biliyorum, Kate'i gözettiğiniz için de size minnettarım.
Olağan bir şey canım, bu işte çalışanların çoğu er ya da geç yorgun düşüyorlar.
Yeniden durakladı, kullanacağı sözcükleri seçmeye çalıştığı açıkça seziliyordu.
Bu iş bazen beyinde aksaklıklara yol açıyor, ara sıra da midede iz bırakıyor. Her ne olursa olsun böyle bir durumla karşılaştığımızda birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz.
Bana güven veriyorsunuz.
Aslında Mel'in kuşkusu hiç azalmamıştı.
Az sonra belki size kısa bir ziyaret yaparım.
Beklerim efendim.
Bunlar kontrol şefinin efendiliğini ortaya koyan kibarca sözlerdi. Aslında hava kontrol kulesi yalnız Washington'daki Federal Havacılık Kurumu'na bağlıydı. Mel'in onlara karışma yetkisi yoktu. Yine de özellikle Mel'in çabalarından ötürü kontrol kulesinde çalışanlarla havaalanı yönetimi arasındaki ilişkiler çok iyiydi.
Yeryüzünün bütün büyük havaalanları gibi Lincoln International'da iç içe geçmiş, birbirinin üstüne çıkan garip bir sorumluluklar bütünü ortaya koyuyordu.
Tek başına tüm yetkileri elinde tutan bir patronu olmadığı gibi, kendi başına buyruk bir kademede, daha doğrusu başkomutanla en yakın görevliydi.
Yine de onun bile karışmaktan çekindiği kesimler vardı. Örneğin hava kontrol kulesi ya da şirketlerin iç işleri gibi. Havaalanının işleyişi ya da alandan yararlananların rahatlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlarda dilediğini yapabilirdi. Yapmaktan da kaçınmıyordu.
Kötü yazılmış alan yönetiminin koyduğu esaslara uygun düşmeyen bir tabelanın kaldırılması konusunda uçak şirketlerine emir verebilirdi. Buna karşılık uçak şirketlerinin yönetildiği salonlarda alınan kararlar normal sınırı aşmadığı sürece Mel'in yetkisi dışındaydı.
Ağır ağır kapıyordu telefonu. Başka her hatta Danny Farrow otopark görevlisiyle tartışmaktaydı.
Yorgun düşen bir adam da buydu işte. Kar altındaki arabalarını işletemeyen otomobil sahiplerinin acı şikayetlerine saatlerden beri o karşı koyuyordu. Havaalanını yöneten herif nasıl olurdu da kar yağdığını fark etmezdi.
Biliyor muydu kar yağdığını? Öyleyse otoparkları temizletmek için ne bekliyordu? İnsan dilediği zaman arabasına atlayıp yola çıkma hakkına sahipti değil mi? Hareket özgürlüğü anayasada yer almıyor muydu?
Diktatörlük ilan ettiğin söyleyin olsun bitsin diye omurdandı Danny.
üstü açık otopark yerlerinin öncelik sırasında sonuncu geldiğini anlattı. Tabii oraları da temizletecekti ama hemen değil. Kontrol kulesinden gelen bir çağrıyla konuşması kesildi. Meteorolojinin bildirdiğine göre bir saat sonra rüzgarın yönü değişecekti. Bunun anlamı uçuş pistlerinin kullanılışında değişiklik yapılması gerektiğiydi. Sol yandaki 1-7'nin temizlenmesi hızlandırılacak mıydı? Dani elinden geleni yapacağına söz verdi. Temizlik ekiplerinin şefleriyle konuşup tekrar arayacaktı kontrol kulesini. Bir an bile kesilmeyen bu mücadele 3 gün 3 gecedir sürüp gidiyordu. Şimdiye kadar güçlüklere iyi kötü karşı konmuştu. Mel bir çeyrek önce çok kişisel bir not almasa gösterilen başarıdan övünme payı çıkarabilirdi. Aldığı notta şöyle deniyordu. Mel, sizi uyarmayı uygun gördüm. Uçak şirketlerinin kar temizleme komitesi Van Demarest'in isteği üzerine neden kayınbiraderiniz sizden bu kadar nefret ediyor? Havaalanı yönetimini kınayan raporu onayladı. Uçuş pistlerinin temizliği yetersiz, dolayısıyla yeteneksizlik, etkili olamamak söz konusu. Deyimler yine VD'nin. Rapor uçuşların gecikmesindeki başlıca sorumluluğu havaalanına, dolayısıyla size yüklüyor. Giriş yolları zamanında temizlense Boeing'in çamura saplanmayacağı belirtiliyor. Şimdi bütün uçak şirketleri karıştıysa suç sizin. Neler konuşulduğunu aşağı yukarı kestirebiliyor musunuz? Şu aralar bana bir fincan kahve ısmarlamaya bakın. Dostluk dileklerimle T. Mel mektubu tekrar tekrar okumuştu. Hem de imzasına kadar. T Tanya demekti. Mrs. Tanya Livingston, Trans Amerika şirketinin halkla ilişkiler bölümü temsilcisi ve Mel'in çok yakın bir dostu. Metinde adı geçen Vern Demarest ise yine aynı şirkette görevli kaptan pilot Vernon Demarest'ti. Bu adam çok önemli biri, şirketin en tecrübeli havacılarından ve Pilotlar Birliği'nin en hareketli üyelerindendi. Bir yıldan beri de havaalanının kar komitesinde görevliydi. Karın yağdığı sürelerde bu komite üyeleri uçuş pistlerini denetler, kullanılır halde olup olmadıklarına bakarlardı. Komitede zorunlu olarak bir de faal pilot bulunurdu. Mel'in ablası Sarah ile evli bulunan Vernon Demarest, dolayısıyla Lincoln International Havaalanı Genel Müdürü'nün de eniştesiydi. Ama bu aile bağlarının büyük önem taşıdığı yoktu. İki adam arasında büyük bir sevgi söz konusu değildi. Mel Demarest'i kendini beğenmişin teki sayıyordu. Üstelik bu görüşte yalnız değildi. Kısa süre önce Demarest'in pilotları temsil ettiği havaalanı komiserleri toplantısında iyice kapışmışlardı. Tanya'nın sözünü ettiği ve Demarest'in onaylanmasına sebep olduğu olumsuz rapor herhalde kaptan pilotun kayınbiraderine verdiği cevaptı. Aslında platonik bir karşılık diye düşündüm Mel. Hiç kuşkusuz havaalanı yönetimi şu ya da bu ayrıntıya çare bulmakta güçlük çekiyordu. Ama kar fırtınasının yarattığı durumu şimdiye kadar alınlarının akıyla atlatmışlardı. Yine de bu rapor can sıkıcıydı. Bir sureti bütün şirketlere gönderilecek, ertesi günden tezi yok cevaplandırması gerekli bir takım sorularla karşılaşacaktı. Yapacak başka işi yokmuş gibi. Şimdiden bütün bu sorulara karşı hazırlıklı olmaya karar verdi. Nasılsa çamura saplanan Meksika Hava Yolları uçağını görmeye gidecekti. Fırsattan yararlanıp temizlik çalışmalarını yerinde görmek üzere alanın tümünü de denetleyebilirdi. Çıkmak üzereyken Tanya'nın mektubundaki son cümleyi hatırladı. ''Şu sıralar bana bir fincan kahve ısmarlamaya bakın.'' Güzel bir fikirdi doğrusu. Hatta çok güzel. Birkaç dakika sonra Tanya'nın isteğini yerine getirecekti. İkinci kısım. Havaalanı görevlilerinin asma kattaki odalarına inmek için Mel anahtarla açılan özel asansörü kullandı. Müdüriyet odaları boştu. Masaların üstündeki daktilo makineleri bez kılıfları altında uyukluyordu. Yine de elektrikleri söndürmeyi unutmuşlardı. Çalışma odasına giren Mel dolaptan kalın bir paltoyla bir çift kürklü çizme aldı. Aslında saat 18'i geçti mi havaalanında kalmak zorunda değildi. Fırtınanın başından bu yana yani 3 gündür evine dönmeyişinin nedeni de bir güçlükle karşılaşıldığında görevi başında bulunmak istediğindendi. Çizmelerini ayağına geçirirken şu sıra Cindy ve çocuklarla evde olması gerektiğini düşünüyordu.
Gerçekten olur muydu acaba evinde? Dilediğim kadar tarafsız kalmaya çalışayım. Aklımdan geçenleri bütün açıklığıyla göremiyorum diyordu kendi kendine. Fırtına çıkmasa burada kalmak için başka bir bahane bulurdum. Kendini aldatması gereksizdi. Bir süreden beri eve mümkün olduğu kadar az dönme alışkanlığını edinmişti. Bunun bir nedeni kendisine fazla mesai yapmak için gereçerli bahaneleri her zaman sağlayan işiydi. Özellikle son haftalarda kar fırtınasından çok daha ağır, önemli sorunlar çıkmıştı ortaya. Yalnız sorumluluklarını Cindy ile aralarında sürüp giden devamlı kavgalardan bir araya geldiler mi, sanki kendiliğinden patlayan bezdirici sahnelerden kurtulma fırsatı sağladığını da kabul etmeliydi. Birden masanın üstünde sekreterinin rahatça görülebilecek bir yere bıraktığı notu gördü. Yüksek sesle lanet okuyup kağıdın üzerine eğilmek için masaya yöneldi. Gereksiz bir hareketti bu aslında. Notta nelerin yazılı olduğunu biliyordu. Sekreteri Cindy'nin bu gece hayır derneklerinin bezdirici toplantılarından birinde bulunacağını hatırlatıyordu. 8 gün önce Mel oflaya puflaya karısıyla bu toplantıya gitmeyi kabul etmişti. Masanın üzerindeki not Michigan Oteli'nde kokteyl ve yemek diyordu. Tabii şehrin öbür ucundaydı burası. Sağlanan gelirden yararlanacak hayır derneğine gelince Mel adını bile hatırlamıyordu. Belki Cindy adını belirtmeyi unutmuştu. Her şey bir yana yapılacak yardım önemli değildi. Cindy Bakersfield'ın kendini verdiği hayır işleri bezdirici bir benzerlikteydi. Cindy'nin gözünde bu derneklerin üstünlüğü, yönetim kurulu üyelerinin toplum ve yüksek sosyete içindeki yeriyle ilgiliydi. Neyse ki toplantı oldukça geç başlayacaktı. 2 saat vardı daha. Kötü hava dikkate alınırsa davetliler tam saatinde gelemeyeceklerdi nasılsa. Dolayısıyla da Mel uçuş pistlerini gözden geçirdikten sonra yola çıkabilirdi. Çalışma odasına dönmek, tıraş olmak, elbise değiştirmekte acele etmese bile aşağı yukarı saatinde toplantıya varacaktı. Yine de Cindy'yi uyarsa daha iyi olurdu. Santrala bağlı bulunmayan telefonlardan birini açtı, evinin numarasını çevirdi. Karşısına büyük kızı Roberta çıktı. ''Merhaba dedi Mel, ihtiyar baban konuşuyor.'' Kız çocuğu soğuk, kişilikten yoksun bir sesle ''Sesini tanıdım.'' cevabını verdi. ''Okulda ne var ne yok?'' ''Biraz daha açık konuşsan baba, birçok dersin var, özellikle hangisi seni ilgilendiriyor?'' Mel içini çekecekti, kendini güç tuttu. Ara sıra aile hayatının göz göre göre çözülüp gittiğini hissediyordu. Roberta annesinin taşkın günler diye adlandırdığı günlerinden birindeydi anlaşılan. 13 yaşında kızı olan bütün babalar birden çocuklarıyla tüm ilişkilerini yitiriyorlar mıydı acaba? Birkaç ay öncesine kadar yakınlıkları mutlaktı. Mel 2 kızını da çok seviyordu. Şu küçük Roberta edepsizi kadar minik kızı Libby'yi de. Aile bağlarını şimdiye kadar koparmadıysa bunun tek nedeni kızlarıydı. Büyüdükçe Roberta'nın da baba idrakinin dışına çıkan yollara sapacağını şimdi fark ediyordu. Bu gelişime de iyi kötü boyun eğmişti. Ama karşılığında kızının horlamayla karışık bir kayıtsızlık gösterip babasının dünyasından silip atacağını düşünmemişti bir de. Tabii Cindy ile aralarındaki devamlı gerilim de durumu kötüye götürmekten başka işe yaramamıştı. Çocuklar aile yuvasındaki havayla çok ilgiliydiler. ''Hiç önemi yok.'' diye omurdandı Mel. ''Bana anneni ver.'' ''Dışarı çıktı. Telefon edeceğini düşünerek bir de haber bıraktı. Sana söylediği yerde buluşacaksınız. Özellikle bir kerecik olsun saatinde gelmeye çalışacaksın.'' Mel az kaldı öfkelenecekti. Son anda kendini tuttu. Hiç kuşkusuz Roberta Cindy'nin sözlerini olduğu gibi tekrarlıyordu. Dudaklarını büzmüş öfkeli bir sesle bunları söyleyen karısını rahatça gözlerinin önüne getirebildi. ''Annen telefon ederse geç kalabileceğimi, kusurun da bende olmadığını söyle.'' Kızının cevap vermediğini görünce diretti. ''Beni duyuyor musun?'' ''Evet baba, başka diyeceğim var mı? Ödevlerimi yapmak zorundayım.'' ''Gerçekten de söylediklerime ekleyeceğim bir şey var.'' diye karşılık verdi Mer öfkeyle. ''Benimle böyle konuşmamanı istiyor, bana biraz olsun saygı göstermeni bekliyorum. Konuşmamızı ne zaman istersem o zaman keseriz, daha önce değil.''
''Sen bilirsin baba.''
''Bana durmadan baba demekten de vazgeç.''
''Peki baba.''
Mel kahkahalarını güç tuttu, Roberta sözüne devam ediyordu.
Konuşacak zamanım varsa Libby bir şeyler söylemek istiyor.
Peki ver onu bana. İyi geceler Roberta. Telefonun öbür ucunda bir itişip kakışma oldu. Herhalde küçük kız telefonu ablasının elinden alıyordu. Sonra Libby'nin soluk soluğa sesi duyuldu.
Baba, baba bil bakalım ne oldu?
Libby hep soluk soluğa sanki. 7 yaşındaki bu çocuk için hayat bir olaydan öbürüne delice bir hızla akıp gidiyor. Libby de geriye kalmamak için durmadan koşmak zorunda kalıyordu. Bırak da biraz düşüneyim dedim. Hah buldum, kardan adamı yaptın.
Yaptım ama o değil sordum, bil bakalım.
Vallahi bulamıyorum, bilemeyeceğim kızım.
Okulda Miss Curzon gelecek ay neler beklediğimizi sordu, bir liste yapmamızı istedi.
Mel duygulanarak gülümsedi. Libby'nin heyecanını, her şeye sevinen, yaşantının güç anlarını hemen hemen unutan bu devamlı iyimserliği rahatça anlayabiliyordu. Bu mutlu kayıtsızlığın gerçeklerle tokuşmaya ne kadar dayanacağını düşündü.
Söylesene baba, bana yardım edeceksin değil mi?
Elimden gelirse.
Bana bir Şubat haritası gerekli.
Mel yeniden gülümsedi. Libby bazen alışılmış deyimlerden çok daha anlamlı gelen bir konuşma stenosu yaratmıştı. Aslında Mel'in de bir Şubat haritasına ihtiyacı olacaktı. Çalışma masamın çekmecelerinde bir takvim bulacaksın. Yanılmıyorsam üstten ikinci çekmecenin içinde. Konuşmasına devam ederken gitgide uzaklaşan ayak sesleri Libby'nin koridora doğru atıldığını gösterdi. Tabii Ayze'yi bırakıvermişti. Ses çıkarmadan telefonu kapayan da Roberta'ydı herhalde.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.